Saygıdeğer Erkam Radyo dinleyicileri, efendim bir Suzi Dil programıyla yine huzurlarınızdayız. Hepinizi programımıza başlarken muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. Efendim inşallah programımız hayırlara vesile olsun, zamanımız kıymetlensin hep birlikte. Siz dostlarımızın kalbi muhabbetleriyle efendim inşallah bereketlensin programımız. Bugün de yine programımızda kültür dünyamızın önemli bir parçası olan Balkanlardan söz etmek istiyoruz. Oradaki kültür ve sanat faaliyetlerinden ve oradaki söylenilen, dinlenilen eserlerden örnekleri sunmak istiyoruz. Efendim, yakın bir zamanda bendeniz bir seyahatim oldu Bosna tarafına. Tabii daha evvel Makedonya, Kosova efendim ziyaretlerimiz olmuştu. En son Bosna'ya bir ziyaret yaptık. Dolayısıyla oradaki tarihi hava, tarihi atmosfer bizi yine bir takım duygulara, düşüncelere gark etti. Dolayısıyla bu programda en azından genel olarak Balkan ülkelerini ve oradaki Türk-İslam kültürünün durumuyla ilgili, vaziyetiyle ilgili bir şeyler konuşalım, hocamla paylaşalım diye en azından. Hocamız da orayla ilgili çok ciddi çalışmalarda bulundu. Çok sık ziyaretlerde bulundu vaktiyle oraları. Efendim, hem de o yörenin eserlerinden de birkaç örnek sunalım. Böylelikle bir güzel program yapalım düşüncesindeyiz. İnşallah bunu başarırız. Efendim, Bosna'da Saffet İsoviç'in bestelemiş olduğu, Bosna şehitleri için bestelemiş olduğu Şehitski Rastanak diye bir yine Boşnakça bir eser var. O çok meşhur o yörede. Herkes çok severek gözyaşlarıyla dinler bu eseri. Bütün 7'den 70'e bütün Bosna halkı bu eseri bilir ve sever. Biz de yıllar evvel bunu meşk etmiştik, öğrenmiştik ve söylemeye başlamıştık. Tabii ki bu yıllar evvel dediğim işte 1992-93 tam da Bosna Savaşı'nın olduğu dönemde bestelenmişti çünkü bu eser. Onunla başlayalım, programı açalım. Ondan sonra sohbetimizi açalım inşallah.
Nikat proç, nikat sabah doç, samo tek bir çuye sekroz noç, nimska noç, duga zimska noç, majko moram poć, rodna gruda pradjedova to me zove u pomoć. Ako se majko ne vrati, nemoj me za ljud čekati. Pušti jednu suzu tihu i proiću mi fatihu, nek me ona isprati. samoyaş jednom da mi je ispred dženecki kapije da na krilima ezana stigne mir iz Ramazana iz naše čaršije. Samo još jednom da mi je ispred dženecki kapije da na krilima ezana stigne mir iz Ramazana iz naše čaršije. Niyet veliki, zulüm düşmez ki, sabur nami inatun ama, silan bosans ki, dugah ladna noç, valya meni poç, rodna grude pradjedova, evo zove u pomoć. Čuvaš mi sestru pazije, jer majko jednom da mi je vidjeti iz remzi rosne, kako šćeri moje Bosne sad radjaju gazije. Samo još Bosne da mi je pada me sevda opije da me bude pjesme stare i mu jezin samunare sabijele camije. Samo još Bosne da mi je pada me sevda opije da me bude pjesme stare i mu jezin samunare sabijele camije.
Sana sağlık. Eyvallah. Size sağlık.
Bir şehit türküsü şehidin annesinden ayrılışını anlatıyor. Efendim ve düşmanın ne kadar zulüm dolu olduğunu anlatıyor. Hocam bu Bosna seyahatimizde Sultan Fatih'in bir rüyasını orada anlatmışlardı. Mutlaka hepinize malumdur ama bir tekrar da olmuş olsun diye. Saraybosna'da bulunduğu sırada, malum Bosna Hersek'i Sultan Fatih fethetmişti. Saraybosna'da bulunduğu bir gün bir rüya görüyor Fatih Sultan Mehmet ve rüyasında bir güneş, büyük bir ışık kaynağı. Ve güneşin yanında Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz. Efendim öbür tarafında Hazreti Osman Zinnureyn Efendimiz ve yanında Hazreti Ali Kerremallahu Veş Efendimiz görüyor. Daha sonra bu rüyayı tabir ettiriyor. Efendim üstadlara tabir ettiriyor. Tabirde deniyor ki o güneş Cenab-ı Resulullah Efendimizin güneşidir. Bosna'da kıyamete kadar Müslümanlık baki olacak. Hazreti Osman ve Hazreti Ebubekir Sıddık buranın insanlarının İslam'a sadık olacağına işaret ediyor. Hazreti Osman Zinnureyn Efendimiz buradaki insanın hilm sahibi, yüce bir ahlak sahibi olduğunu delalet ettiğini. Hazreti Ali Efendimiz ise buradaki insanların cengaver, yiğit ve ilim erbabından olacağına işaret ettiğini, fakat Hazreti Ömer'i neden göremediğini söylediği zaman da burada adalet hiçbir zaman tesis olunamayacak diyor. Böyle bir rüya tabiri yapıyorlar.
Tabii burada adalet tesis olunamayacak meselesini Bosna'nın kendi içinde değil de Avrupa'da adalet aramayın anlamındadır. Batı'nın
Batı'da
medeniyet anlayışındaki barbarlığı bana göre esas ifade
Eyvallah.
Ediyor. Evet. Bunlar için Avrupa'nın kucağında, Avrupa'nın ortasında Bosna'da yapılan zulmün esas dile getirildiğidir bu bir şehidin ailesinden ayrılışı.
Aynen öyledir.
Evet. Yani bu sade orada değil. Bak Fransızlar gitmişler, kaç sene kalmışlar şeyde, Tunus'ta, Cezayir'de. Belki bilmem herhalde bir 50 seneyi geçmez. Ama hala da gidin Cezayir'de, Tunus'ta Fransızca konuşurlar. Adamlar gittikleri yerin dilini öldürüyor, dinini öldürüyor, insanlığını öldürüyor. Ve buna da güya medeniyet diyor. Medeniyet. Batı medeniyeti diyorlar. Batı medeniyetinin barbarlığının en güzel göstergesidir. Sadece Cezayir'de 5 milyon Cezayirli soykırıma uğratmışlardır. 5 milyon. Sonra o Almanya'da, Fransa'da bir tane nehir var. O nehri Paris'in içinden kollara ayırmışlar. Almanya'da hakeza öyle. Kimler yaptırmışlar bunu? Getirmişler Afrika'dan Müslümanları. Orada çalıştırarak el emeğiyle kanalları kazdırmışlar. Kanalları kazdırıyorlar. Bak Ender'cim, kanalları kazdırıyorlar. Ay sonu bunlara maaşlarını verdin miydi? Ertesi gün fahişelerini sokaklara salarak o insanların cebindeki paraları bir günde tekrar alıyorlar. Böyle böyle yüzlerce, binlerce orada Müslüman o şeylerde açlıktan ölmüştür. O kanalları kazarken. Bunların bugünkü de mantığı değişmemiştir. Bir petrol kuyusu için binlerce Müslümanın kanı ve gözyaşı hiç onların umurunda bile değildir. Hiç umurunda bile değildir. Kendilerini bir karette için veya bir yunus balığı için, yok kıyıya vurmuş bir balina için merhamet havarisi olarak gösterirler ama eğer kendi çıkarları uğruna yok edilecekse binlerce Müslümanı hiçbir zaman insan yerine bile koymazlar. Mahlukat yerine bile saymazlar. İşte görüyoruz biz bu şeyde. Allah hiç kimseyi vatansız yapmasın. Yani bu Suriye'de, Irak'ta, işte Myanmar'da ve Kafkaslar'da, başka yerlerde zulümden dolayı kaçan insanların bir iltica hakkı var. Nereye gidecek bu adam? Bir yere gitmesi lazım. Bunlar kesinlikle kapılarını kapatır almazlar. Adam hudutlarının başında ölsün, asla bir şey duymazlar. Vicdan azabı da duymazlar. Bu elbisine kansız ve vicdansız bir medeniyetten adalet beklemek çölden çayır beklemeye benzer. Onu esas ifade ediyor orada. Niye Hazreti Ömer'i ben göremedim?
Evet.
Avrupalının olduğu yerde adalet olmaz.
Maalesef.
Olmaz. Onların adalet anlayışını görüyoruz. Birleşmiş Milletler'in kanununa bakın. Dünyada olup biten her şey 5 tane ülkenin 2 dudağının arasındadır. Bunlardan 500 ülkeden birisi istemedi mi hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey yapılamaz. Böyle bir şey olur mu ya? Adaleti nasıl tesis edeceksiniz siz o zaman? Mazlum insanları nasıl koruyacaksınız? Bu sadece burada değil. Ben şeyde de gördüm bunu. Amerika'da da gördüm. Central Park'ta akşam 9'dan sonra girmek yasak. Sabah 9'dan önce de girmek yasak. Ha sonra baktım esas 2-9 arasında çöpçüler orada yaşayan yalnız ve yardımsız insanların, ölen insanların cesedini topluyorlar. En az sabaha kadar 30-40 tane ceset çıkıyor. Kimsesizlikten. Central Park'ta, bankta yaşadı. Böyle bir tarafı Harlem, bir tarafı Washington'un bu şeysi, göbeğinde bu şey. Central Park dediğimiz park. O yüzden bizim insancıl medeniyetimiz merhamet ve şefkat dolu bir yürek medeniyetidir. Hem de ana yüreği gibi sıcak ve müşfik bir medeniyettir bizim medeniyetimiz. O yüzden Osmanlı'yı gidin, mesela bize Misak-ı Milli hudutlarını hapsetmişler. Bu hudutların dışına sakın ha göz dikmeyeceksiniz demişler ve bizim ödümüz kopmuş. Ne Bulgaristan'a, ne Gümülcine'ye, Yunanistan'a, ne Makedonya'ya filan. Ödümüz kopmuş, bakamamışız. Eğer bakarsan gözünüze mil çekeriz demişler. Korkutmuşlar bizi. Suriye'de yangın olur, biz hiç gıkımız çıkmaz. Irak'ta yangın olur, gıkımız çıkmaz. Yani bizim komşumuzda yangın çıksa, hiçbir şey yapmasak halıları falan ıslatırız da bizim dama örteriz ki yangın bize sirayet etmesin diye. Ama oradaki yanan alev ne kadar yükselirse yükselsin, bizim insanlarımız en ufak bundan bir etkilenmemişler ya da etkilenmemeleri öğütlenmiş. Öyle bir anlayış, öyle bir Türkiye'ye bir rol biçilmiş. O yüzden gidin Osmanlı'nın hala da Pentagon bir şey yapıyor. Dünyada gelecekte Amerika'nın bu süper gücüne karşı çıkacak potansiyel en büyük tehditler nelerdir diye. Birinci tehdit Osmanlı'dır diyor. Biz Osmanlı yıkıldı, dağıldı diye zannediyoruz ama Osmanlı potansiyel olarak dipdiri yaşıyor. Afrika'da yaşıyor, Orta Doğu'da yaşıyor, Balkanlar'da yaşıyor, Kafkaslar'da yaşıyor. Sadece bu potansiyeli harekete getirecek ve bu güveni oradaki toplumları verecek bir ateşe, bir lidere ihtiyaç var Kıvılcım. Bizim gönül coğrafyamıza hudut çizilemez diyor ya Cumhurbaşkanımız. Bunun en güzel örneğini gidin Balkanların her köyünde hissedersiniz. Osmanlı nasıl güzel yaşıyor görürsünüz. Köylerde o minareleriyle. Aynen. Bugün bir Üsküp'ü Bursa'dan ayırt edebilir misiniz? Ya. Gidin bakın. Efendim bir işte Priştine, bir Prizren. Gidin gelin bizim işte Gemlik gibi efendim ya da Orhan Gazi gibi düşünün.
Şey de öyle, Travnik mesela şehri.
Tabii.
Yani Travnik şehri Balkanların İstanbul'u gibi.
Tabii.
17 tane vezir yetiştirmiş.
Evet.
Efendim. Ve bunlar Perişan Mustafa Paşa var, onun kabrine gittik biz. Muhsin Abdullah Paşa, merhum o şehit bizim Selami Yurdan buradan giden.
Evet.
O da orada yatıyor Travnik'te, onu da ziyaret ettik.
Evet, orada çok, hayır camilerimizi görseniz siz. Osmanlı'nın köprüleriydi, camileriydi,
hocam,
medreseleriydi.
Hocam şeyde Travnik'te Evliya Çelebi 17. yüzyılda ta oralara gittiği zaman diyor ki Travnik Kalesi'ne çıktığım zaman diyor şöyle baktığım zaman 11 tane diyor şey sayabiliyordum diyor cami minaresi diyor. Evet. Öyle ki şimdi hala aynı şekilde onlar mevcut, yani o camiler orada mevcut.
O camilere gene dokunmamışlar gene de bizim Türkiye'de yıkmışlar, yıkılmışlar.
Maalesef.
Ve yıkılmasına göz yummuşlar. Bizi köklerimizden kopartmak için. Bizi geçmişimizden kopartmak için. Hatta diyorlar ya geçen neydi? Bir cumhurbaşkanı adayı söyledi ya. Karlofça anlaşmasından beri bir tek zaferimiz yoktur diye. Halbuki bu arada bizim Çanakkale zaferimiz var, hiçbir şey olmasa.
Ya.
Öbür taraftan Kuvvetül Amar'ı var. Prut zaferimiz var. Bunlar nasıl görmezlikten geliyorsun sen? Çünkü onlar için. Hayat 1923'te başlıyor. 23'ten öncesi bizim için önemli değil. Hatta 1923'ü yok saymayı bırakın. 1923'te bağlantımızı keserek kurutmaya çalışıyorlar. Bunu da gene Balkanlar'da görüyorsunuz. Bu Batı'nın, bak Batı anlayışının, Batı medeniyetinin merhametsizliğinin en güzel göstergesidir. Tarih düşmanlığı, din düşmanlığı, efendim ırz düşmanlığı, her şey bunlarda var. O yüzden Fatih Sultan Muhammed Han Hazreti Ömer'i görememiş. Yani bunu siz çırağı arasanız Batı'da bunları bulamazsınız. Ya bir defa sevgiyi öldürmüşler. Sevgi diye bir şey yok. Biz Paris'e gittik, Paris'te bu Love Story filmi var ya. 2,5 senedir aralıksız vizyonda oynuyormuş. Arkadaşlar da bilet almışlar. İlla gidelim, ben de gittim. Ne bileyim yani ya. Gittim baktıydım bizim Kerem ile Aslı hikayesi, Ferhat ile Şirin hikayesi. Batılı bu platonik sevgiyi bile unuttuğu için hasret kalmış. Onun için millet o arayışını, o özlemini gidermek için kuyruğa giriyor bu filmleri seyretmek için. Ya babayla evlat arasında, karı koca arasında, çocuklar arasında aile bağları çürümüş. Aile bağı yok olmuş. Herkes kendi çıkarı uğruna, kendi hazzı uğruna çok hızlı yaşayan, monolog bir hayat yaşayan medeniyet bugün Batı. Kiel'de bir arkadaşımız, Yılmaz Bey'de bir arkadaşımız, komşusu diş doktoru. Adam hastanede ameliyat almışlar. Komşum ameliyat oldu, illa bir gidelim dedi. Ayaklarını kesmişler şekerden dolayı. Biz de gittik. Anam bir memnun oldu. Adam dedi ki ya bakın arkadaşlar dedi. Benim iki oğlum iki kızım var. Kimisi mühendis, kimisi doktor. Ama daha hiçbirisi benim nasıl, ne halde olduğumu hiç bilmez. Bu benim komşum Yılmaz Bey var ya. Yılmaz Bey de bensiz adam kahvaltı yapmaz. Hiçbir şey yapmasa evinden bana kahvaltı çorba gönderir. Çay gönderir, peynir gönderir.
Evet.
Söz veriyorum dedi. Hastaneden çıkar çıkmaz Müslüman olacağım. Ve Müslüman oldu adam. Merhamet budur dedi. Komşuluk budur dedi adam. O yüzden
eyvallah.
Bu yani Bosna tabii bizim yüreğimizi yakan çok zulümlerin işlendiği bir yer. Ama aynı zamanda gene bir turnusol kağıtı gibi 15 Temmuz nasıl bu içimizdeki iradesini dışarıya satmış insanların iç yüzünü ortaya çıkartmışsa Batı'nın merhametsiz yüzünü de orada ortaya çıkaran bir turnusol kağıdıdır Bosna.
Eyvallah. Hocam şöyle yapalım. Balkanlardaki bir de tekkeler ve deryahlar kısmıyla ve tarihi efendim hem camileri hem medreseleri itibariyle de bir konuşalım. Burada bir bendenizin derlemiş olduğum bir yine Balkan ilahisi var. Onu okuyalım. İlham ile dün gece seyrettim Muhammed'i. Aynayı kalbimde seyrettim Muhammed'i.
İlham ile dün gece seyrettim Muhammed'i, aynayı kalbimde Allah seyrettim Muhammed'i. Kalbimde Allah seyretti Muhammed'i. Emamesi başında yeşil hulle eyninde yanında dört yarıyla Allah seyretti Muhammed'i. Çari yarı yanında Allah seyretti Muhammed'i. Pervaneyim şem yine şeyhim azizim ile cümle aşıklar ile Allah seyrettim Muhammed'i. Cümle aşıklar ile Allah seyrettim Muhammed'i. Katreydim umman oldu derdime derman buldum. Dün gece kadre erdim Allah seyrettim Muhammed'i. Dün gece kadre erdim Allah seyrettim Muhammed'i. Yunus murada erdi, zevk ile safa buldu. Aşık maşukun buldu Allah, seyretti Muhammed'i. Aşık maşukun buldu Allah, seyretti Muhammed'i.
Demek ki Yunus Hazretleri'nin bir yaşadığı bir mana tecrübesi diyeyim, bir manayı anlatıyor burada. Evet hocam, Balkan şimdi, seslerinin, evet buyurun.
Şimdi burada tekkeler şey düşünecek olursak eğer, tabii Osmanlı'da Orhan Gazi Yeniçeri Ocağı'nı kurarken Yeniçeri Ocağı'nın sırtını sıvazlayan el Hacı Bektaşi Veli'nin eli. Ve ordunun gaza ve şehadete hazırlanmasından sorumlu tarikat Bektaşi tarikatıdır. Ve Bektaşi Şeyhi Yeniçeri Obası'nda 99. odada oturur, albay rütbesindedir. Dolayısıyla bir de yine Osmanlı'da öncü tekkeler var. Bu Serhat tekkeleri var. Mesela Kazaruni İshaki dervişleri, Kazaruniye tarikatı dervişleri, bunlar tekkelerini Osmanlı hududunun en son noktasında kuruyorlar. Orada Tarassud ediyorlar. Yahudi ve Hristiyan köyleri. Orada kim halka zulmediyorsa Malkoçoğlu gibi birisini, Akıncı Uçbey'ini gönderiyorlar. O köye zulmeden zalimin kellesini uçuralı, diyorlar ki ey ahali, bak bu adamın size yaptığı zulme gönlümüz razı olmadı. Bu adamın kellesini aldık. Hadi rahat edin. Sonra bunların arasına gidiyorlar. Bu şeyhler yerleşiyorlar. Tabii. Yerleştikten sonra orada kaliyle değil haliyle Müslümanlığın güzelliğini aktarıyor. Eyvallah. Onların dertlerine ilgileniyor. Düşeni kaldırıyor. Yarası olanın yarasını sarıyor. Ve orada bu öncü şeyhlere bir müthiş bir sevgi ve sempati meydana geliyor. Tabii bu sevgi ve sempati Osmanlı'ya sevgi ve sempati. Sonra öyle bir nokta geliyor ki halk kendisi davet ediyor. Osmanlı buraya gelsin, Osmanlı oraya geliyor. Bu sefer tekke oraya taşınıyor, Serhat Tekkesi. Bu sefer gözlerini daha ileriye dikiyorlar. Dolayısıyla Bektaşi tarikatı Yeniçeri Ocağı'ndan önce gitmiştir şeye. Gitmiş, öncü tekkeler. Sonra da Yeniçeri Ocağı'nın dönüşünden sonra da esas fethi kalıcı kılan, oraları Müslümanlaştıran yine o tekkeler olmuştur. Ve bugün gidin Bektaşi tekkeleri Selimiye kışlası gibi şeyde, Balkanlarda. Gördünüz mü o şeyleri? Aynı Selimiye kışlası gibi. Bir otağı düşünün. Dolayısıyla bu tekkeler çok önemlidir. Zaten diyorlar ki Osmanlı'nın en büyük gücü, birinci gücü, hilafet otoritesini çok iyi kullanarak, ister Osmanlı tebaasına mensup olsun ister olmasın, dünyanın neresinde bir Müslüman varsa onlara bağlantı kurar, onların gönül bağını Türkiye'ye, hep Osmanlı'ya, İstanbul'a bağlı tutar. Nerede olursa olsun Müslümanlar hiza mesafeyi Hilafeti Aliye bakarak alırlardı. Onun için bu hilafetin ilgası çok önemli. Onlar için. Bugün Vatikan nasıl? Vatikan bir devlet, ufacık bir devlet, Roma'nın içinde. Ama bu adam, Papa, dünyanın neresinde bir şey varsa, Hristiyan varsa onlardan sorumlu benim diyor. Onlarla ilgileniyor. Aynen bunun gibi. Ekümenik bir yapısı var. Tabii bunun en güzel göstergesini biz, o hani dostların cömert Nil, Yeşil Tuna, giden şanlı Akıncı, ne gün döner yurduna. Efendim, hani ardından çil çil kubbeler serpenirdi. Ha nerede dostların, cömertliğin, Yeşil Tuna? Orada bir şey var. Nasıldı o?
Giden şanlı Akıncı, ne gün döner yurduna.
Hayır, o şey var. Ardından çil çil kubbeler serpenirdi dediği, gittiği bölgeyi, fethettiği bölgeyi kalıcı hale getirmek, İslamlaştırmak ve medeniyetimize kazandırmak için Osmanlı'nın götürdüğü oradaki medeniyet şeyleri var, i̇şte merkezleri.
Hani Yunus Emre ki kıyında
geziyordu.
Evet. Hani ardına çil çil kubbeler Semperordu.
Nerede dostların cömertleri yeşiltin.
Evet. Giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna.
Bunun en güzelini biz şeyde görüyoruz. Baştan ister karayoluyla gidin, ister demir yoluyla gidin. Uçakla değil yalnız. İster bu şeyden Pazarkule'den Yunanistan üzerinden gidin. İster bu taraftan Kapıkule'den Bulgaristan üzerinden gidin. Arabalarla gördüğünüz her yerde o minareleriyle Osmanlı köyleri nasıl güzel hala da yaşıyor ve muhafaza ediliyor görürsünüz. Hem de her türlü terk edilmişliğe rağmen. Mesela Sofya'da, Filibe'de, Filibe bir Türk kentidir. Oralarda hala da ama yıkılmak üzere olan şeyler dokundurtmuyorlar. Türkiye şu anda ısrarla o Osmanlı bakiyesi eserlerin ihyası için uğraşıyor. Bir kısmında izin alınanlar yapılıyor ama bir kısmı hala da maili inhidama terk edilmiş.
Evet. Hocam Bosna'da hakikaten mesela şunu görüyoruz. Oradaki insan vefalı insan. Merhum Necmettin Erbakan hocanın yaptığı hizmetleri hep anıyorlar. Özellikle savaş sırasındaki o tünel, hayat tünelinin inşası, oradaki roket çekirdeğinin efendim fabrikasının yapılması, Avrupa'daki milli görüşün destekleri. Ondan sonra gelelim günümüze, günümüzdeki hakikaten Türkiye'nin destekleri, şeyin özellikle TİKA'nın oradaki yaptığı tarihi yerlerin tekrar ihyası noktasında yaptığı çalışmaları. Herkes çok böyle mihnetle anıyorlar.
Ben Makedonya'ya bir şey götürdüm ben. Bizim Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun desteğiyle, Kubbealtı Akademisi'yle bir Yahya Kemal Haftası düzenledik biz. Üsküp'ten başladık. Rahmetli Ahmet Hatipoğlu, üstadımızın TRT Türk Tasavvuf Musikisi Korosu var ya, o koroyla beraber sonra Emin Işık Hoca, Mustafa Tahralı, Kenan Gürsoy filan da gittiğimiz her yerde Yahya Kemal Sempozyumu yaptık. Benim de bir bildirim vardı. Yahya Kemal'in Manevi Dünyası diye. Ve orada bu bir cami var şeyde Makedonya'da. Orada ne camisi?
Üsküp'te mi Mustafa?
Yok hayır.
Makedonya'nın hangi?
Yok, Gosti var da galiba. Gosti var da galiba. Orada cuma namazına denk geldik. Kim ezan okuyacak dediler. Bilal Demir Yürek çok güzel bir sala verdi. Dilke Şaveren sala bir ezan okudu. Müezzinliği kim yapacak dediler. Akif Özüşen'le ben yaptım müezzinliği. İmamlığı kim yapacak dediler. Emin Işık Hoca yaptı.
Ne kadar güzel.
Hem hutbe okudun Emin Hocam, güzel bir namaz kıldırdı. Ama bir baktık ki dışarıya caminin etrafı kadınlı erkekli binlerce şey.
Oluşmuşlar.
Hepsi ağlıyorlar. Herkes ağlıyor. Ve köşede de bizim Aruçi Hoca'nın dayısınınmış. Orası bir pastane var. Şeyde Avrupa'da bütün pasta ve şekerlemeler Makedonyalıların elinde. Çok mahirler bu konuda. Adam çıktı. Abi bu Türkler süper be diyorlar birbirlerine. Ve o bizim Aruçi'nin dayısı, Allah rahmet eylesin. Aruçi de vefat etti. Bugün dedi benim pastanem yağma olsun. Herkese dedi buyurun gelin.
Evet.
Pastanede ne varsa hepsini oradan cuma namazı kılmak isteyenlere dedi ki kuanım yağma olsun diyerek
Allah Allah
dağıttı. Yalnız bir tek şartım var dedi. Önce dedi hoca efendiler dedi yiyecek ondan sonra. Önce bize ikram etti sonra onları. Ve onu gördüm ben orada. Ya nasıl dipdiri yaşıyor bizim kendi medeniyetimiz. Evet. Bunu orada görüyorsunuz.
Hocam orada bir de Blagaj Tekkesi'ne gittik. Ya. Blagaj Tekkesi malumunuz Ahmet Yesevi Hazretleri geleneğinden geliyor. Yine Hacı Bektaş Veli'nin çizgisinden Sarı Saltık Hazretleri'nin kurduğu bir tekke. Orada büyük...
Mostar'daki
evet Blagaj Tekkesi. Harika bir tam böyle bir kayanın nehrin kenarında. Müthiş bir yer. Şimdi bir ilahi okuyalım da ondan sonra devam edelim hocam dilerseniz. Bir de çünkü Balkanlar'da şu anda bariz bir şekilde bir sıkıntı var. O da özellikle Makedonya, Kosova, Bosna'da da aynı şekilde. Bu Arabistan merkezli bir Selefi Vahabi çalışmaları var ki artık dergahları tamamen ortadan kaldırma şeyiyle hareket ediyorlar. Ne okuyalım? Seherde meskanede her nefes derim Allah.
O Filistin'e gittik diyor ailemle diyor. Bir yaşında bebeğim var. Şeyini unuttuk diyor. Biberon almaya. Bir dükkan eczane aradım diyor. Beni getirdiler bir eczaneye. Eczacı da kadın. Hanım. Dedim ki diyor bir biberon var mı? Dediler ki $10. Yani plastik pahalı geldi ama konuşurken kadın sormuş ki Türk mü diye. Evet cevabını alınca demiş ki kadın bu eczanede tamamen hepsi bedava sizindir demiş. Yeter ki siz Türksünüz.
Evet.
Yani gerçekten dünyanın her yerinde hakikaten bizi bekliyorlar hocam.
Ya hayır, Suudi Arabistan'da gazeteciler gittiler. Lokantada yemek yedikten sonra ücreti ödeyelim, yani borcumuzu ödeyelim. Borcunuz ödendi. Nerede ödendi? Davos'ta ödendi dediler.
Allah Allah.
One minute de ödendi dediler. Şimdi tabii bu demin söyledik ya biz esas Osmanlı potansiyel olarak dipdiri yaşıyor. Sadece bu potansiyeli ayağa kaldıracak bir irade, bir ilgi ve alakaya ihtiyacımız var. İnşallah o da olacak.
İnşallah.
Vakti merhununda işler her umur.
İnşallah. İnşallah.
Her nefes derim Allah Allah seherde meskanede her nefes derim Allah bu beyti dilhanede her nefes derim Allah bu beyti dilhanede her nefes derim Allah. Dünyada yok pazarım, ukbaya yok nazarım. Allah dünyada yok pazarım, ukbaya yok nazarım. Dilde daim ezkarım. Her nefes derim Allah, dilde daim ezkârım, her nefes derim Allah. Gitti cehlü dalalet, geldi nuri hidayet. Allah gitti cehlü dalalet, geldi nuri hidayet. Erdi haktan inayet. Her nefes derim Allah, erdi haktan inayet. Her nefes derim Allah. Yandım aşkın narına, yok oldum dost varına. Allah yandım aşkın narına, yok oldum dost varına. Fehmiyim dildarıma, her nefes derim Allah. Fehmiyim dildarıma, her nefes derim Allah.
Hay Allah razı olsun. Her nefes derim.
Evet Allah. Hocam, materyalizmin hani ruhsuz madde ve maneviyatsız insan tipolojisine uygun olarak hakikaten bu Vahabi zihniyetinin de böyle maneviyatsız ve kalbin ve ruhun etkin olmadığı bir bedeni mükellefiyetlerden ibaret bir din algısıyla böyle bir çalışması var. Aslında tam da materyalizmin hedefine paralel gidiyor bu din algısı.
Ya bunu Muhammed Selman, şimdi Suudi Arabistan'ın bu taze veliahtı nedir?
Evet.
Vahabiliği bizi Amerika ve Avrupa istedi, kurdurdular.
Ya.
Artık buna ihtiyaç yok dedi.
Hmm.
Yani bu Vahabiliğin itikadi hiçbir şeyle bir alakası yok. Bu siyasi bir mezhep
proje.
Projedir.
Ya.
Ve bu projede ruhsuz ve sadece şekilden ibaret, sevgisiz, duygusuz, efendim kuru bir din anlayışını ortaya dökmek. Ha, Balkanlarda bu kadar geçen Badiri'ye rağmen bugün Balkanlarda yaşayan Müslümanların başına gelen şey pişmiş tavuğun başına bile gelmedi. Buna rağmen oradaki bu diriliği sağlayan şey işte demin o Balagay tekkesi gibi daha evet. Toplumun en kızıl damarlarına kadar nüfuz etmiş edebi, terbiyeyi, ahlakı, direnci aşılayan tekkelerin izleridir bu diriliği sağlayan. Ha, bundan mutlaka bu toplumu koparmak lazım. Bu Balkanlarda yapılıyor bu. Öbür taraftan Türkiye'de proje adamlar var. Bugün Kirilce eser basarak tasavvuf aleyhtarı,
evet.
Kirilce risaleleri Rusya içerisindeki yaşayan özellikle Kafkasya'daki Türkler arasında dağıtarak ki orada da hala da dini diri tutan şey İmam Şamil'in ruhaniyetidir.
Ya maalesef.
İmam Şamil'in.
İşte orayı
Azerbaycan'da gidin bir Hacı Murad'ın türbesi Azerbaycan'da dinin diri kalmasına sebep olmuştur.
Evet.
Millet derdini anlatacak hiçbir şey yok. Birbirine konuşamıyor. Herkes birbirini gammazlıyor ya da korkuyor. Ama Hacı Murad'ın türbesine giderek orada deşarj oluyor ve diri tutuyor. Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer. Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer. Mehmet Akif'in bu şiirinin kıymetini ben o Hacı Murad'ın türbesinde gördüm. Efendim Çeçenistan'da İmam Şamil'in evinde gördüm. Nasıl dipdiri yaşıyor. O yüzden mesela Şekiye ve Fergana Vadisi'ne Rusya komünizm döneminde bile girememiş, nüfuz edememiş. Niye? Oralarda hala da İmam Şamil dipdiri yaşıyor. Potansiyel olarak yaşıyor, ruh olarak yaşıyor, ya, etki tabii. olarak yaşıyor. Şimdi bizim buradaki proje hocalar tasavvuf aleyhtarı düşüncelerini
evet.
Kirilce yazarak Ruslardan aldıkları para karşılığı, ulufelerle oradaki tasavvufi düşünce yok ederek esas Ruslara karşı dini İsmet. Duyguların ha. diri kalmasını söndürmek esas. Gidin Şamakı da böyledir. Bak Şamakı Azerbaycan'da. Hamza Nigari Hazretleri var.
Karabağ.
Hamza Nigari Amasya'da metfun.
Evet.
Bunun hapse atmışlar. Torunu bana gittim Bakü'de ziyaret ettim. Hamza Ebu Taliboğlu diye. Adam bir muska şeklinde bir şey getirdi. Baktıydım, açtım. Evuzu Besmele ile birlikte Ayetel Kürsi, Fatiha, Felaknas ve İhlas yazılmış. Bir sigara kağıdına, sigara kağıdının arkası parlak ya. Dedim nedir bu? Ya benim dedem dedi, Hamza Nigari'yi hapse atmışlar dedi Bolşevik ihtilalinde. 1917. O da tutmuş, askerin biri sigara içmiş, kutuyu atmış. Onu almış. Sonra orada bir buğday başağı sapıyla parmağını kesmiş. Kanıyla bunları yazmış ki buraya. Çoluğa çocuğa ulaştırayım da bunları unutmasınlar diye. Kendi kanıyla Ayet-el Kürsi'yi, Fatiha'yı, Felaknas ve İhlas'ı yazmış. Ya şunu ver de götüreyim dedim. Bu dine yapılan zulmün en güzel göstergesidir diye. Anlatabiliyor muyum? Adam dedi ki canım al bunu alma.
Eyvallah. İsmi neydi hala, hocam? Hamza Ebu Salihoğlu.
Hamza Nigari. Yok. Hamza Ebu Taliboğlu.
Taliboğlu, evet.
Bakü'de. Hamza Nigari Hazretleri'nin torunuymuş.
Evet.
Sonra oradan kaçmış hapishaneden gelmiş Amasya'da. Amasya'da metfun Hamza Nigari. Çok Malibu. Muhteşem divanı falan var.
Evet.
Ya onlar nasıl işte diri tutmuş. Onların bıraktığı izi silmek için bugün işte bizim Türkiye'deki bazı hocalar Kirilce risaleler yazarak hocam, oraya göndermeye çalışıyorum.
O Kirilce yazılan ifaşinin ismini vermeye gerek yok. Tarikat Şirkçiliği kitabı.
Evet.
Moskova'daki en yüksek tirajlı bir gazete tarafından bedava dağıtıldı orada. Aynı şeyi Çin'de yaptılar Doğu Türkistanlı Türkler için. Çünkü oralarda tasavvufi cereyanlar çok kuvvetlidir. İnsanların gerçekten gönlünü tutan ana eksenler buradan yani tasavvuftan kaynaklanıyor. Onu yıkmak için yine aynı şekilde bu kitapları orada Çince'ye çevirdiler. Orada da aynı şekilde aynı tahribatı yapmak için. Maalesef. Maalesef böyle gidiyor. Daha evvel mesela hocam aynı çalışmaları Suudi Arabistan kaynaklı bazı Arap ulemayı, alimleri göndererek oraya, hocaları göndererek bu tahrifatı yapmak istediler. Başaramadılar. Ama bu kitaplar İstanbul baskısı diye baktılar ki insanlar, aa İstanbul'da basılmış bu kitap. Herhalde İstanbul'da basıldığına göre bu güzel bir kitaplardır diyerekten insanları okuttular. Oysa aynı şeyi, yani değişen bir şey yok. Aynı eksende olan Arabistan'da, Türkiye'de veya başka bir fark etmez. Allah sonumuz hayır, hayır eylesin.
İnşallah.
Hocam programın sonuna geldik. Bu Balkanlardan bahsettik. Bir de bizim üniversitemizin efendim adını verdiğimiz merhum Profesör Doktor Sabahattin Zaim hocamızın ben bir konferansını dinlemiştim de. Orada şimdi biraz önce Türklükten bahsettiniz ya, hani bunlar Türkse buna her şeyi işte ücretsiz bedava demiş ya. Oralardaki Türk algısı bambaşka. Yani çok başka ve çok güzel bir nokta eksen olarak, anlam olarak. Dedi ki Sabahattin Zaim merhum, ben onu dinledim bir konferansında. Benim hocam dedi derdi ki Türklüğün şartı beştir. Salm, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet.
Şimdi Türkmen var ya, Türkmen. Türk artı iman.
Türk iman. İmanlı
orada,
Türk.
Orada Türk de değil mi? Müslüman anlaşılır.
Müslüman. Tabii. Eyvallah.
Yani, şeysi yok.
Eyvallah. Hocam bunun tespitlerle de programı bitirelim, nihayetlendirelim.
Şehitlerimize, hem 15 Temmuz şehitlerimize, hem Bosna'daki Bosna şehitlerimize.
Evet, onların da seneyi devriyesi.
Bizim istiklal ve istikbalimizi kurtarmak için şehit olan bütün
eyvallah
şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz.
Allah razı olsun hocam. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz efendim bizi dinleyen dostlar. Allah'a emanet olunuz. İnşallah haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalınız.